أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi son zamanlarda gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da gerek Rusya ve dünyanın diğer yerlerinde Kur'an'a doğru fark edilen ciddi bir hareket başladı. Tabii bu hareket Avrupa için, Rusya için fazla bir şey ifade etmeyebilir ve diyelim diğer ülkeler için. Ama İslam ülkelerinde yaşayan kişiler Müslüman, kendilerini Müslüman kabul ettikleri için iki gruba ayrılıyor. Bazıları yaşadığı dinin Kur'an'a uymadığını görünce sesini çıkarmadan devam ediyor. Yani inancını düzeltmiyor ama kendine mümin gösteriyor. Böyle bir münafıklık yapıyor. Kur'an'a uymadığını açıkça bildiği halde işte çevremle ilişkilerim ortadan kalkmasın, menfaatlerim bozulmasın. Bunu böyle yaparsam etrafımda kimse kalmaz. Şimdi de düşünceleriyle bir münafıklık yapıyor. Ben Müslümanım diyerek aslında bile bile kafirlik yapıyor. Bir kısmı da açıkça tavrını ortaya koyuyor. İşte bugün Türkiye'de milletin çok şikayet ettiği bir durum var, deistler artıyor diye. Aslında bunlar artmıyor, artıyor falan değil. Bunlar gerçek kimlikten ortaya çıkarmaya başladılar. Mesela evvelki gün Londra'dan bir hanım geldi. Bizim SUSEM öğrenciliği yapmış, mezun olmuş, orada yaşıyormuş. Şöyle bir şey söyledi. İşte ben hani Müslüman olduğumu falan şey yaptım. İşte bazı cemaatler içerisinde kalmış. Onların yurtlarında kalmış okurken. İşte bir noktada din buysa ben yokum demiş. Yani daha önce de bir başka, işte Eldira Hanım da aynı şeydi. İşte bu Londra'dan gelen hanım şey yaptı. Şimdi peki dedim ona, sana anlatılan din seni hiç tatmin etti mi? Hayır, hiçbir zaman tatmin etmedi. Bir şey içimi rahatsız ediyordu ama gene sesimi çıkarmıyordum. Yani şimdi bugün her defasında ortaya koymaya çalıştığımız gibi geleneksel din Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkmıştır. O insanlar o dine inanıyor gözükürken iki türlü oluyor. Birisi diyor ki ya ben bu işi herhalde anlayamıyorum. Hocalar daha iyi bilir diyor. Samimi, herhangi bir kötü niyeti yok.
Allah'tan da korktuğu için yanlış
Allah'tan
bir şey
da korktuğu için yanlış yaparım diye yürüyüp gidiyor. Ama bir kısmı da ya böyle bir din olmaz diyor. Bu ne biçim bir din? Diyor ama bunu açıkça söylese işte geleneksel yapıda yine Kur'an-ı Kerim'e %100 zıt bir anlayış oluşmuş. Orada bütün mezhepleri ittifakla kabul etmişler. Dinden dönen öldürülür diye. Ki Allahü Teala biliyorsunuz Bakara Suresi 260. ayette diyor ki La ikrahe fiddin. Dinde ikrahın hiçbir çeşidi olamaz diyor. Niye? Çünkü dinde herkes serbesttir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ diyor Keyif suresinde.
Keyif suresi
29. ayette. Yani herkes kendi tercihini yapsın. İman tercih eden inansın, kafirliği tercih eden geçsin.
La ikrahe fiddin 256 hocam.
Ha, 256 doğru. Ben şimdi 259 yanlış düşündüm. Doğru 256. ayet. Bakara. Şimdi herkesin inanmama özgürlüğü var. Dolayısıyla bu hani zaman zaman söylüyoruz. Herhangi bir yerde bir kişi göğsünü gere gere ben kafir oldum diyemiyorsa, kafirliğini açıkça söyleyemiyorsa orası Müslüman toplum olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlardı sabahleyin. Yani Yahudiler Medine'deki Yahudiler ne diyorlardı? İşte diyorlardı ki işte yani ve galet taifetü min ehli kitab aminu billezi unzile alellezine amenu ve şennehar ve kfuru ahire. Ehli kitaptan yani o Yahudilerin hahamlarından bir kısmı diyordu ki gidin Müslümanlara sabahleyin inandım deyin, akşam da inanmadım deyin. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de çok Kur'an'dan çok iyi biliyoruz ki şeyler Yahudiler hayata çok düşkündürler. Asla ölümü göze alamazlar. Hani onlardan her biri ister ki keşke 1000 sene yaşasın diye arzu eder. Bunu da biz şeyden yine Bakara suresinden öğreniyoruz. Allahü Teala orada onu bize bildiriyor. Buna 1000 sene yaşamak isteyen bir toplulukta toplumdan olan birisi gidin sabahleyin inanın, akşam kafir olun diye gönderiyorsa, eğer onun ucunda öldürme olayı varsa bunu yapabilir mi? Bunlara herhangi bir eylem yapılmamıştır. Bak sabahleyin geliyor.
Bakara 96 hocam.
Bakara 96. ayet. Onların 1000 yıl yaşama evet. isteme arzularını ortaya koyan ayet o. Sabahleyin geliyor. Tamam. Sen bizim beklediğimiz nebisin. İnanıyoruz diyor şimdi. Yani düşünün yani şu anda buraya bir grup Yahudi, bir grup Hristiyan gelse. Biz İslam'a inanıyoruz dese. Bu doğru dindir dese. Bizi ne kadar mutlu eder değil mi? Akşam da şey yapın diyor. Kafirliğinizi ilan edin. Belki bunlar dönerler. Ha, organize bir hareket. Bizi dinimizden döndürmek için uğraşıyorlar. Bakın bir İslam toplumu için belki en büyük suçtur. Beni dinden döndürmek için uğraşıyorlar. Ama bunların işlediği din hürriyeti kapsamında sayıldığı için asla suç değil. Ama daha sonra şeyler siyasetin emrine girince din bu defa insanları öldürmenin işte cezalandırmanın yollarını ararken kendi emirlerine boyun eğen hocalara hadis uydurtmuşlar. Biliyorsun Enes Hoca o uydurmayı çok ciddi bir şekilde şey yapmıştı. Abbasiler döneminde uydurmuşlar. İşte güya haşa Resulullah demiş ki onu da hadis kitaplarında yerleştirmişler. Sahih de demişler. Güya Resulullah demiş ki kim dinini değiştirirse onu öldürün. Peki güzel. Bir Hristiyan Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiyor mu? Ne yapacağız? Ya yani çünkü yalan söylemek en zor iştir. Yalan. Resulullah iftira ama bu yalanı kabul etmeyen tek bir mezhep yoktur. Bakmışlar bu da yetmiyor. E hocaları öldürmeleri lazım. Bir de zındıklık diye bir kavram çıkarmışlar Farsça. Şeylerin bilmediği bir zamanlar işte 163. madde diye bir şey vardı. İşte irtica diye bir suç vardı. İrtica kelimesini kimse bilmez ki. Öyle bir kelime uydurmuşlar zındıklık diye. Adam söylediği sözde Kur'an'a aykırı tek şey yok. Ama kendi kafalarındakine aykırı olduğu zaman o dinden dönene gene bir tevbe hakkı tanıyor bazıları. Bunda yok. Tevbe etse de öldürülecek. Böyle yaparak bu dini kendi keyiflerine uydurmayı başarmışlar ve maalesef bugün bunu sık sık tekrar ediyoruz ama ben her defasında tekrar etmek istiyorum. Bugün mezheplerin ortaya koyduğu dine yeryüzünde hiç kimse inanmaz. Bu kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. İster Şii ister Sünni olsun. Ha bazı uygun tarafları var. Yani %100 aykırı değil. Uygun tarafları var ama aile konusunda %100 aykırı. Ekonomi konusunda aykırı. İnsan ilişkileri konusunda aykırı. Uluslararası ilişkiler konusunda aykırı. İşte burada şimdi bugünkü konumuz konu başlığımız neydi?
Münafıklara karşı tavrımız.
Yani ikiyüzlülere karşı tavrımız. Efendim bize karşı ikiyüzlük ediyor. Edecek tabii. Edecek. Allah ona inanç hürriyeti vermiş. Peki şimdi asıl mesele şu. Bir de bunların içerisinde eyleme katılanlar var. Mesela bir kafir, bir şey, Medine'de yaşayan Yahudiler vardı. Onlar da çok sayıda Yahudi kabilesi vardı. Yani şeye, yanlış aklımda kalmadıysa Medine Sözleşmesi'nde 14 kadar olacak Yahudi kabilesinin sayısı. Medine'den gönderilenler 4 kabile. Diğerleri kaldı orada. Ha, ne oldu? Onların büyük bir bölümünün münafık olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim olmasa öğrenemeyiz. Şimdi bir insan Yahudi olduğu için, Hristiyan olduğu için bizim ülkemizde yaşayamaz diye bir şey yok. İşte geleneksel sistem maalesef onlardan cizye alınır diye bir hüküm ortaya koymuş. Bir ayet-i kerimeyi tamamen saptırarak arzu edenler bu konuda sitemizde bir yazı var, onu okuyabilirler. Ondan sonra halbuki vergi açısından Müslüman gayrimüslim ayrımı asla yok. Tevbe suresinin 103. ayeti, onun önceki ayetleri okuduğumuz zaman net görüyoruz. Gerçi o ayetlerin anlamını da gelenekte tamamen tarif etmişlerdir. Bakara, Tevbe 60. ayeti de şey yapmışlardır. Ondan sonra yani onlar evlenme konusunda da problem yok. O Allah asla tavsiye etmez ama haram da kılmaz. Peki onlar doğru bir şekilde yaşarlar. Mesela işte örnek Allahü Teala bütün nebileri bize örnek olarak veriyor. Firavun'un karısı nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre
Müslümandır.
Mümin bir insandır. Tahrim suresinin Tahrim suresinin 10. ayeti.
Evet, evet,
10
evet.
Ve devamı ayetlerinde.
10-11.
Peki bak Firavun gibi bir İslam düşmanının karısı mümin. Peki Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın karıları ne?
Onlar da kafir.
Onlar da kafir. Bak iki nebi bir ömür boyu şey yapmışlar. Şimdi burada şu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Asla inanç baskısı olamaz İslam ülkelerinde. Çünkü imtihanı Allah yapıyor. Allah'ın yaptığı imtihana bizim asla karışma şeyimiz yok. Ama bu inançsızlıklarını eyleme çevirir de bize karşı bir tavır koyarlarsa işte Medine'deki Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kurayza gibi kabileler bunlar bu şeylerini düşmanlığa çevirdiler. Bir eylem yaptılar. Müslümanlara karşı tavır ortaya koydular. O zaman Resulullah ne yaptı? Bunların hepsini
çıkardı.
Medine'den çıkardı.
Yani eyleme dökülmediği sürece eyleme suç olmadığı ortaya
çıkıyor. Eyleme dökülmediği sürece bu suç olmaz. Düşünce suçu diye bir suç olmaz. Evet. Her şeyi yapabilirler. Efendim şimdi işte bugünlerde Fransa Devlet Başkanı Macron Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri değiştirilmeli falan demiş. Desin.
Ya ona göre bütün ayetleri de değiştirilmeli
desin,
diyebilir zaten.
Diyebilir. Aslında onların bu sözleri.
Hocam bunu söyleyen Müslüman hocalar, ilahiyatçı hocalar var ya. Onlara bir şey denmiyor da.
Hayır, şu anda ilahiyat fakültesinde hocalık yapanlar ne diyor yani? Zaten bizde en büyük problem şu. Hem Müslümanım diyorsun, hem en zeki öğrencileri onları Batı'ya, Avrupa'ya gönderiyorsun. Evet. Papazların ve hahamların yanında doktora yapıyorlar.
İlahiyat doktorası yapıyor.
İlahiyat doktorası yapıyor. Gelip Türkiye'de, İslam ülkelerinde, sadece Türkiye değil, hepsinde tefsirci oluyor, evet. Fıkıhçı oluyor, hadisçi oluyor. Ve bunların işlerinde istisnalar elbette var. Tanıyorum gayet iyi, samimi ama bunların birçoğu onların sözcülüğünü yapıyor. Ve ilahiyat fakültelerinde, şeriat fakültelerinde hoca olarak çalışıyorlar.
Öğrenci yetiştiriyor. O kafada öğrenci yetiştiriyor.
Öğrenci yetiştiriyorlar. Ve bu insanlar Müslümanların arasında fitne ve fesat ediyor. Tamam yaysınlar. Orada hoca olmasınlar ama. Şimdi bu şeyden mesela Macron'un o konuşmalarının çok hayra vesile olacağını ben kesin inanıyorum. Çünkü onu duyan Fransızlar diyecekler ki acaba bu Kur'an ne? Bir bakalım. Şimdi çok iyi biliyorsunuz 11 Eylül olayı vardı. Hı hı. Amerika'da. O 11 Eylül olayının olduğu hafta Süleymaniye Camisi'nde cuma vaazı yaparken bu konuyu işledim ve dedim ki göreceksiniz bu 11 Eylül İslam'a karşı yapılmış bir şeydir ama İslam'ın çok lehine olacak. Allah rahmet eylesin, Ömer Germirligil vardı bizim vakfın sıkı takipçilerinden. Uzun süre vakıf yönetim kurulunda da bulundu. O sıra Amerika'ya taşınmıştı. Orada bir iş yeri açmıştı. Orada şey yapıyordu. O gün tesadüfen ben farkında değilim. Gelmiş camiye beni dinlemiş. Namazdan sonra bana dedi ki ya hocam sen öyle diyorsun ama ben buna asla inanmıyorum dedi. Yani bu İslam düşmanlığını çok iyi artırır. Neyse biraz konuştuk. Tekrar Amerika'ya gitti. 3 ay sonra geldi. Yahu dedi gerçekten dediğin gibi oldu. Ne oldu? Yahu ben dedi bir arkadaşıma İngilizce bir Kur'an meali vermek için o kadar aradım ki bulamadım. Ama 11 Eylül'den sonra şimdi bütün şeylerin bu marketlerin reyonlarında Kur'an mealleri var ve İslam dini kitapları var. Git her yerden alabiliyorsun. Dolayısıyla bu tür şeyler zararlı gibi gözükür ama insanların dikkatini çekiyor. Bakalım hangi şeyleri yanlıştır diye. Evet, şimdi esas mesela şu anda Türkiye'de işte bugün şu anda dünyada İslami hareketin merkezi olarak gözüken bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bu ülkede elbette ki ikiyüzlüler kesinlikle olacaktır. Deistler kesinlikle olacaktır. Bu insanların inançlarına asla biz müdahale edemeyiz. Kafirler elbette olacaktır. Efendim biz de işte Azerbaycan Ermenilerle çatışılıyor. Tabii ama bizim ülkemizde tabii ki Ermeniler olacak. Yani orada savaşan Ermeni ile burada savaşmayan Ermeni aynı şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü herkes kendi yaptığı eylemden sorumludur. Biliyorsunuz şeyde Mümtehine suresinde Allahü Teala bunu sıklıkla tekrarlıyoruz. Niye tekrarlıyoruz? Maalesef bu mezheplerin tamamı uluslararası ilişkileri düzenleyen ayetlerin tamamını yok saymışlardır. Ve bazı ayetlerde kendi keyiflerine göre saptırarak ki en çok saptırdıkları da Tevbe 5. ayettir. Keyiflerine göre saptırarak Müslüman gayrimüslim ilişkilerini yani öyle bir hale getirmişler ki sakın herhangi bir kişi Müslüman olmasın. Evet, işte o şeyde Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala ne diyor? Mesela şeyle ilgili bizim işte şeylerle iyi geçinmeyi yasaklıyor ilk ayetinde. Yani inançsızlarla böyle iyi geçinmeleri yasaklıyor ama 8 ve 9. ayetler de diyor ki yani hadi ilk ayeti okuyayım ben. Yasakladığı ayeti okuyayım. Bir bütünlük olsun. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliyâe. Benim de sizin de düşmanlarınız olanları kendi yakın dostlarınız kabul etmeyin. Tülgûne ileyhim bil mevvet. Onlara karşı sevici gösterisinde bulunuyorsunuz. Fakat keferu bima caakum minel hak, size gelen gerçeği bunlar inkar etmiş durumdalar halbuki. Ondan sonra yuhricune'r rasule ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum. Bak Resulü ve sizi. Bu Resulü ve sizi bu Medine'de inmiş bir suredir. Muhammed Aleyhisselam ve sizi çıkarıyorlar. Niye yani çıkardılar yani? Sadece inandığınızdan dolayı, bak sadece inandığınızdan dolayı sözde bir şey, orada bir eyleme girişmediniz. İnancınızdan dolayı çıkarıyorlar. Yani
Rabbiniz
Mekke'de
olan.
bir eyleminiz olmadı. Sadece inancınızdan dolayı çıkarıyorlar. Ondan sonra in kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve ibtigâ merdâti, işte benim yolumda savaş için çıkar, benim rızamı elde etmek için çıkarsanız çıktığınız zaman tüsirrûne ileyhim bilmem, onlara karşı sevgi besliyorsun içinizde. Mesela Bedir Savaşı'nda karşıda işte tanıdığın dostun şu ya işte o bir selamlaşsa bir hal hatır sorsam olmaz. ve ene alemin bima ahveytum ve ma alemtum. Evet, dıştan onlara savaşıyorsun ama içinizde sevgi besliyorsunuz. Bu olmaz. Ondan sonra ve men yef'alhu minkum fekad dalle seva'es sebil. Kim bunu yaparsa orta yoldan, doğru yoldan sapmış olur. Şimdi burada bir yasak koydu mu Allah? Size ya inanmayanlarla dost olmayın dedi. Veli kelimesini kullandı Allah-u Teala. Bakın şurada Arapçasını okuyacağım. Arapça bilenler açısından önemli. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ اَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ Allah'ın koyduğu yasak, bak ne dedi burada yasak? Benim ve sizin düşman olan, o düşmanlarınız olanları evliya edinmeyin. Veli çok yakın dost demektir yani. Mesela benim şu anda şu gömleğim değil, içteki addettir veli olan. Yani vücudumla doğrudan
en yakın
olan. Temas var. Yani dolayısıyla aradan su sızmaz denir ya. Hı,
evet.
Böyle bir dostluğunuz olmasın. Yoksa onlarla düşman olun manasına değil yani. Şimdi bak burada diyor ki az önce yukarıda o ayeti de zikrettiklerini burada tekrar edecek Allah-u Teala. Allah'ın size koyduğu yasak. Hani dost veli edinmeyen yasağı. Sadece diyor. İnnema sadece. اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ عَنْ لَذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ İnandığınız, inancınızdan dolayı sizinle savaşmış. Şimdi bu Mekkeliler, Müslümanlarla Bedir'e geldikleri zaman savaşmak için, Uhud'a geldikleri zaman, Hendek'e geldikleri zaman onlara karşı Müslümanlar işlediği hangi suç vardı?
Sadece inançları.
Sadece inançları.
Burada suç olmamalı.
Abi orada suçlu olan kendileri, evet. Bunları ülkelerinden çıkardınız. Evet. İki ve ahrecukum min diyarikum. Ülkelerinizden çıkaran. Bak geldi savaştı. Ülkenizden çıkardı. İkinci suç. Bizim de inancımızdan dolayı savaşıyor. Ondan sonra ülkemizden çıkarıyor. Ve zaharu ala ihracikum. Bir de çıkarılmazdı. Orada destek verenler var. Onlar. O zaman üç kırmızı çizgi var. Bir, inancımızdan dolayı bizimle savaşırlarsa. İki, bizi ülkemizden çıkarırlarsa. Üç, çıkarmaya destek verirlerse işte onlarla dostluk yapamayız. Ne diyor Allah-u Teala? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Kim onları veli edirse, az önceki evliya kelimesiyle aynı kökten evet. gelen kelime. Kim onları veli edinir, yani yakın dost bilirse فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ Onlar yanlış yapan kişilerdir. Yanlış yola girmişlerdir. Evet. Peki arkasından yok. Ben ayeti atladım ya.
Siz 9'u okudunuz hocam.
8'i okumam gerekirken 9'u okudum.
9'dan başladınız.
La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. İnancınızdan dolayı sizinle savaşmayanlara Allah onlarla ilgili size bir yasak koymuyor. Olmaz. Bugün mesela Türkiye'de Yahudisi var, Hristiyanı var. Efendim her şey var. Bir sürü inançsız insanlar var. Evet. İşte ateisttir, şudur budur. Tabii ki yaşayacaklar. Tabii ki yaşayacaklar. Ama bunlar inancımızdan dolayı bizimle savaşır. Yani bir fiili düşmanlık yapar. İşte gelir falan yerde şunu öldürür. Falan yerde bir terör hareketi yapar. Falan yerde işte bize karşı savaş açarsa odur. Yoksa Allah-u Teala size inancından dolayı öldürenlere karşı bir yasak koymuyor. Ve sizi ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı yasak koymuyor. Hangi konuda? Enteberrum. Onlara iyilik yapacaksınız. İyi davranacaksınız. Mesela sen bir konusunda bir çalışma yaptın.
Evet.
Neydi bir?
Bir bu insanlar, yani bir denmesinin sebebi ber kelimesi de var biliyorsunuz. Denizlerin karşıtı olan kara. Tamam. Yani büyük iyilik anlamına geliyor. Bu hem tasdikle ilişkili bir şey. Bu insanlara doğru davranma manasına da geliyor burada. Her türlü iyilik yani. İyiliğin en uç noktası. Zaten devamlı da vetuksitu
ileyim
diyor. Burada da işte onların haklarını verme konusunda en hassas davranışı tabii. göstermeniz
lazım. Onlara asla haksızlık yapmayacaksınız. Evet, evet. Asla yapmayacaksınız. Sen Hristiyansın. Ya olsun Hristiyan. Sana ne? Allah, o hürriyet Allah vermiş. Sen onu engelleyemezsin ki.
Yani başka bir inançta diye onların hiçbir şekilde hakkına dokunamazsınız demiş.
Ya da dün Müslümandı, bugün kafir olmuş. İyi olur.
Zaten hocam aksi nasıl olur? Ben mesela bu sizin bahsettiğiniz bu işte geleneksel din anlayışındaki olayın insanları doğuştan Müslüman kabul etmekten kaynaklandığı da ortaya çıkmış oluyor. Kimse doğuştan bilinçli bir şekilde Müslüman değil ki. Herkes zaten öğrendikten sonra ya inkar ediyor ya mümin oluyor. Şimdi mesela ben kendimi düşünüyorum. Ben belli bir yaşa kadar hiç Allah'ın dininden, kitabından falan haberim yoktu. Ne olacak ya? Benim burada yaşamamam mı gerekiyor? O zaman nasıl öğrenecektim ben bunları?
Ha.
İnançsız herkes potansiyel bir Müslüman değil mi?
Hayır, sen, sen sonra dini öğrenince bulunduğun yerden dışlanmadın mı?
Tabii öyle, orası öyle. Aynen öyle oldu. Yani dolayısıyla bir insanı doğuştan mümin veya Müslim düşünmek baştaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi olsa gerek.
Tabii yani tabii doğuştan fıtratı Müslüman olmaya çok uygundur. Tabiatta incelemeler yapar. Mesela sen o zaman Müslümanlık hakkında bir şey bilmiyordun ama Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphen var mı?
Hiçbir şüphem yoktu. Öyle, zaten böyle bir şüphesi olan hiç kimse yok. Ama önemli olan Allah'ın emrine teslim oluyor muyuz,
asıl
olmuyor
mesele
muyuz?
O.
Mesele o.
Ben Allah'a inanıyorum. Benim Allah'a inancım var. Ya Allah vardı. Ya İblis inanmıyorum. Ben Allah'tan korkarım diyen bir varlıktır bu.
Önemli olan teslim olup olmama meselesi.
Asıl mesele o. Allah'a teslim olabiliyor musun? Allah ne diyorsa o diyebiliyor musun?
Evet. Şimdi bugün teslim olmayanlar da yarın olmayacak
öyle bir olay yok
diye
ki.
Bir şey olmadığına göre onları yaşatmamak ne demek yani?
Bak mesela Musa Aleyhisselam'a ve İsrail oğullarına o kadar büyük zulümler yapan, o Musa Aleyhisselam'ın şeylerini göstermesinden sonra, mucizelerini göstermesinden sonra ona inanan, Musa Aleyhisselam'a inanan sihirbazları, işte sizi elinizi ayağınızı çapraz bari keseceğim, sizi asacağım diye de çok alçak tehditler şey yapan, arkasından İsrail oğullarına tekrar ben sizin erkeklerinizi öldürüp kızlarınızı sağ bırakacağım diyen Firavun'a ve hanedanına Allah-u Teala bunu söyledikleri için ceza verdi mi? Tabii. Tekrar fırsat verdi. Uzunca bir süre fırsat verdi. Hani bunları değişik şekillerde imtihan etti.
Hocam Nebi gönderiyor onlara. O azdı diye.
Hayır
onu
hayır,
uyarı
bu Nebi
diyor.
Geldikten
öncesinde.
Sonra.
Öncesinde yani. Sonra da tabii. Sizin dediğiniz gibi. Doğru.
Ondan sonra tekrar onlara işte kurbağa baskını, kan, kımıl baskını, işte su, şey, çok değişik
afetler
şekilde
verdi.
Afetler verdi. Bütün onlarla tekrar tekrar Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu onlara gösterdi. Ama ondan sonra inanmadılar. O zaman cezasını çekti. Yani Allah-u Teala haşa bir fırsat kolluyor değil ki hiçbir zaman için.
Aksine yani sürekli uyarılarını...
Sürekli uyarıyor. Dolayısıyla bakın Musa Aleyhisselam en büyük düşmanlık yapmış olan Firavun'un inanması için ve onun hanedanın inanması için her türlü imkanı sağladı. Evet. O zaman birisini sen nasıl öldürebilirsin inanmadığı için?
Evet.
Sadece boğulurken ben inandım dedi, artık orada iş işten geçmişti.
Münafık için yapılacak olan da herhalde hocam bunun münafıklığını ortaya çıkarmak olacaktır. Çünkü o zaman bu kişinin peşinde olanlar da doğruyu yanlışı daha net görmüş olurlar. Yani böyle şeyler aslında daha dediğiniz gibi hayırlı sonuçlar veren şeyler.
Bir de şimdi bugün mesela Türkiye'de çeşitli cemaatler var, tarikatlar var. Efendim bir de mesela uluslararası örgütlerin, mesela güçlü devletlerin uzaktan kumanda ettikleri bir takım gruplar var. Yani bu bütün Türkiye ülkelerde var.
Evet.
Böylece onları yönetmeye çalışıyorlar.
Tabii tabii yani.
Bütün ülkelerde var.
Propagandayla.
Zaten aslında Türkiye daha yeni yeni hürriyetine kavuşan bir ülke. Bizi hep aldatıyorlardı. Ama Allah'a çok şükür ben 19. asrı işte batılılaşmanın şeyini böyle kaynağından, arşivden bildiğim için orada oynanan oyunları gayet iyi biliyorum. Yani Türkiye'nin ciddi manada esir alınmış bir ülke olduğunu arşivden gayet iyi biliyorum ama daha son zamanlarda ülke yeni yeni hürriyetine kavuşmaya başladı. Tabii bunlar dışarıdan beş para etmeyen, yani böyle hayali şeyi para olarak çıkarıp da hala İslam alemini sömüren ve hala ben gerçekten aklım ermiyor. Yahu şu dolara para diyebilen, bu şeye efendim euroya para diyebilen bir İslam zihniyetini benim aklım almıyor. Ya bunların o hayali şeyler uydurmalarıyla biz niye kendimizi şey yapıyoruz ya? Niye biz ekonomi konusunda kendimize gelmiyoruz? Ama bu şey tabii bugünkü mezheplere şey yapın hiçbir problem çözemezsiniz ekonomi sahasında. Neyse. Şimdi burada asıl mesele şu. Tabii ki onların uzantıları olan şeyler de buralarda olacak. Ama biz bu konularda ne yapmamız lazım? İşte bugün dersimizin asıl konusu evet. O. Şimdi burada Nisa suresinde Allahü Teala 88. ayette son derece önemli şeyler söylüyor bize. Diyor ki فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ. Size ne oluyor? O münafıklar konusunda ikiye ayrılmışsınız. Vallahu erkesehum bima kesebu. Onların yaptığı şeylerden dolayı Allah onları tepe üstü etmiştir. Yani önce inanmışlar. Mesela Mekke'den Medine'ye Müslümanlar göç ederken Mekke'de kalmak için tamam biz Müslümanlara Müslüman gözüküyor, onlara yok biz de sizdeniz diyorlar. Ve böylece bir münafıklık evet. Yapıyorlar. Diyor ki Allahü Teala اَتُرِيدُونَ اَنْ تَحْتُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ. Allah'ın sapık saydığını siz doğru yolda görmek mi istiyorsunuz? Bunlar sapık. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَب۪يلًا. Kim Allah'ın kimin sapıklığına karar verirse sen onun için bir yol bulamazsın. İşte bu Mekke'de kalan münafıklar hani az önce Mümtehine suresinde okuduğumuz üç kırmızı çizgi. İşte üç kırmızı çizgiden evet Müslümanların oradan çıkarılmasına fiilen destek vermemişler ama şey fiilen çıkarmamışlar ama destek vermişler çıkaranlara. Belki orada yalandan ağlamış olabilirler. İşte siz gidiyorsunuz biz de geleceğiz gibi bir sürü yalan yanlış bir şey söylemiş olabilir ama arkadan arkaya destek veriyorlar. Şimdi mesela bu münafıklar şeyde de bu Bedir Savaşı'nda gelmişler ve orada da Müslümanlarla dalga geçiyorlar. Şimdi bu tarafta Müslümanlar hani az önce Mümtehine Suresi'nin ilk ayetinde savaşa gittiğin zaman onlara karşı sevgi besliyorsun. İşte bizim dostumuz bir şey, şu arkadaşım. Ne arkadaşın ya? Müslümanlar öyle zannediyordu. Mümtehine'de belirtildiği gibi. Bu aynı şey Uhud'da da var maalesef. Yani hakikaten ayetler olmasa Erdem Bey tarihi de okumamız mümkün değil.
Allah'tan ki Kur'an-ı Kerim var da.
Kur'an-ı Kerim var da her şeyi öğrenebiliyoruz. Yani Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah'ı ben çok severim.
Allah rahmet eylesin.
Çünkü İslam Peygamberi diye yazdığı bir kitap vardır. Fransızca yazdı. Sonra Salih Tuğ Hoca onu Türkçe'ye çevirdi. O bize hocalık yapmıştı Erzurum'da. Ben de fakültenin talebe başkanıydım. Onun için onunla yakın ilgileniyordum. Bize de çok fazla şey yapmıştır, seminerler vermiştir. Yani böyle sınıfa girerek değil de salonda verilmiştir ki hem hocalar katılsın hem tüm talebeler katılsın. Şimdi o şunu söylemişti. Ben İslam peygamberini yazmaya karar verdiğim zaman çok kaynak bulacağım diye düşündüm. Bir başladım hiçbir şey yok ya. Yani gerçekten çok ciddi operasyonlar yapılmış.
Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ön sözüne de bunu yazmış hocam.
Ön sözü tabii.
Hiçbir şey yok diyordu yani bu devirde.
Tabii ön sözünde vardı evet. Evet. Ben bizzat ağzından duyduğum için şey yapıyorum. Tabii o kadar çok şeyleri vardı ki Allah rahmet eylesin ben ondan çok istifade ettim. Yani bilhassa böyle çok örnek bir kişiliği vardı gerçekten böyle. Yani çok çok temiz bir insandı Allah rahmet eylesin. Neyse şimdi bakın işte Mekke'den çıkarken İşte bu ayetleri hiç şey yapmazlar ya. Mekkeliler işte bununla Mümtehane suresinin ilk ayetini birleştirdiğin zaman ortaya çıkıyor. Ne diyor Allahü Teala? Ya size ne oluyor diyor. Size ne oluyor ki diyor münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz. Ya onlar münafık. Yani çünkü bir grup diyor ki ya bırakın onlar münafık şey yapma. Öbürü yok bilmiyorsun ya o çok samimi bir insan. Ya yapma. Adam orada Mekke'ye Mekkelilere destek vermiş. Evet. Ha bazen imkan bulamayan, hiçbir gücü, kuvveti olmayan kişiler olabilir. Olabilir yani müstazaaf dedi Allahü evet. Teala. Şimdi diyor ki burada veddu lev tekfurun kema kefaru. Onlar çok istiyorlar ki kendileri nasıl kafir oldularsa önce inanmışlardı. Sonra kafir oldular. Şimdi bunların inandıklarını bunlar biliyor ya, ya bunlar da Müslüman ya, yapma siz bilmiyorsun aslında, biz beraber çok namaz kıldık. Tamam da kardeşim sen şu andaki durumuna bak. Adam Mekke ordusuyla beraber seninle savaşmaya gelmiş ya. Seninle savaşmaya gelmiş. İşte burada az önce şey yaptım da Enfal suresi 49. ayet okumak için açtım, okuyamadım. Bak iz yekulul munafikune vellezine fi kulubihim marad. Yani o Bedir savaşında münafıklar karşı tarafta düşman cephesinde işte Mümtehane suresi bu ve Nisa suresi bu ayetleri birleştirmezseniz kesin neticeye ulaşamazsınız. Diyor ki bu Allahü Teala o münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyordu. Garr haulay dinhum. Ya bunları dinleri aldatmış. Çünkü onlar üç kat ordu. Bunlar küçük. Zaten savaşa da gitmiş değil. Onlar savaş için çıkmışlar. Müslümanlar kervan için kervan çıkmışlar. Tabii savaştan önce şey yapıyor. Dalga geçiyorlar. Abi tabii bunlar bilmiyorlar ki وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Kim Allah'a güvenir dayanırsa bütün güce sahip olan ve doğru kararlar veren Allah'tır. Ama bak böyle diyorlardı. Tamam mı? Yani o da Bedir Savaşı'nda bu adamlar böyle diyorlardı. İşte burada da Allahü Teala diyor ki siz niye ikiye ayrılıyorsunuz? Dolayısıyla şimdi mesela buradan evet gidip de kefereyle işbirliği yapan Türkiye aleyhinde çalışan yani Müslümanlar aleyhinde diyelim ki bir evet. Türkiye demeyelim çünkü İslam tek bir millettir yani. O parçalara ayrılmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani Türkiye'nin, Suriye'nin, Suudi Arabistan'ın, işte bir İslam ülkelerinin aralarında sınır olmaz. Hepsi tek bir devlettir. Şimdi Allahü Teala diyor ki onlar çok istiyorlar ki kendileri kafir oldukları gibi siz de kafir olasınız. Ama bak فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَب۪يلِ. Bak onlar, Müslümanları Mekke'den çıkarmışlar. Bedir'de gelmiş savaşmışlar. Uhud'la ilgili de var. Peki, Allah yolunda hicret etmedikçe, oradan kalkıp da Medine'ye gelmedikçe, onlar asla sizin dostunuz olamaz. İşte aynı ifadeyi Allah Mümtehane'nin ilk ayetinde evet. De şey yapmış. Evliya kendisi.
Eyleme dökecek söylediği
için. Eyleme dökecekler. Ondan sonra ben Müslümanım diyorsa gelsin. Evet. Katlansın sıkıntılara. فَاِنْ تَوَلَّوْا ama gelmek istemezler. Mekke'de kalacaklar. Ama size gene ben Müslümanım diyorlarsa bunlar sizinle savaşan ve sizin aleyhinize düşmana destek olan insanlardır. O zaman ne diyor? فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ. Onları yakalayın, bulduğunuz her yerde öldürün. İşte o seriyelerle Resulullah bu emri yerine getirmiştir. Yani gönderdiği küçük birliklerle. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا. Onları kendiniz için bir yakın dost ve yardımcı olarak
görmeyin.
Öyle bir şey olmaz.
Edinmeyin.
Onu kabul etmeyin. Böyle değil yani. Onları bilin ki sizin düşmanınızdır. Adamlar karşı tarafta yer almış, size karşı savaşa gelmiş. Ya işte ne yapsın mecbur kaldı. Yok öyle şey yok kardeşim. Öyle şey yok.
Bitti geçti o.
Ondan sonra peki şey söylüyor. Peki o münafık, bak Mekke Müslümanların düşmanı değil mi? Şimdi Türkiye olarak şu anda Türkiye ile savaş halinde olan bir ülke. O ülkede olan ben Müslümanım diyen kişiler ama bize karşı her fırsatı kullanıyorlar. Şimdi bir de bir başka şey var. İllellezîne yasılûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîtâk. Ama buradan çıkmış, diyelim Mekke'den çıkmış, Müslümanlarla aralarında antlaşma olan bir topluma gelmişler. Oraya sığınmışlar. Aranızda bir antlaşma var. Mesela işte Türkiye'nin savaş halinde olmadığı, işte dostluk antlaşması yaptığı bir ülkeye sığınmışlar. Mesela Avrupa topluluğunda olduğu gibi. Doğru, evet. Tamam. Onlar hariç diyor. Onlara karşı düşmanlık yapamazsınız. Onlar tamam, onlar şey yap. Ya siz, yani bu ülkeye giremezsin, gelemezsin gibi. Yok. Tamam. Bitti. Bakın Kur'an-ı Kerim öyle bir sistem ortaya koyuyor ki insanların gönlünü fethediyor. O insanlar kendilerine karşı bir düşmanlık olmadığını anlayınca bu defa hani bir insana bir kötülük yapan kişiye bir iyilik yaparsanız aslında o kişiye en büyük baskıyı yapmış olursunuz sizinle dost olması açısından. Adam çünkü kendi kendini affedemez.
Altında ezilecektir.
Altında ezilir, iyiliğin altında ezilir. Bundan sonra peki öyle evcaukum hasret suduruhum en yukatilukum ve yukatilu kavmuhum. Mesela Mekke'den kalkmış gelmiş. Ben Mekke örnek olsun diye, yoksa bu tabi bu örnek uygulanacak. Tabii. Ama bu yaşanan örnek üzerinden ayetler olduğu için gelirler size. Bak ülkenizden çıkarmış öyle bir takım, yok efendim tweet attı, yok efendim falan yere şey yaptı, filan yerde şu konuşmayı yaptı, yok bir gösteri yürüyüşü. Bunlar değil. Eylem. Ve burada yapılan eylem de Müslüman görüntüsüyle ne yapıyor? Şey yapıyor, size karşı, sizi ülkeden çıkaranlara destek veriyor ve savaş yapıyor sizinle. Yani Mümtehine suresinin 8. ayetinde belirtilen iki kırmızı çizgi çiğnemiş. Suçlu. İşte bunlar bir aranızda dostluk olan bir ülkeye sığınırlarsa tamam, problem yok. Bitti. Yaması var ama aması falan yok. Allah böyle diyor. Bitti. Yani ben Müslümanım diyen adam bu ayetlere %100 uyar. Bu ayetleri görüp de ama diyen bir adam kusura bakmasın Müslüman olması mümkün değildir. Kendi kafasına göre din uyduruyor demektir. Evet. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala evcaukum hasra suduru men yukatilum. Ya da geldiler size sığınıyor. Diyorlar ki artık biz tamam kusura bakmayın. Size karşı çok suçluyduk. Yanlış yaptık. Biz artık pişman olduk. Size teslim oluyoruz. Size teslim oluyoruz. Deseler. Sizin de savaştıklarını biliyorlar. Bundan dolayı artık bir yapmayacağız. Ya da kendi toplumları içerisinde, kendi toplumlarıyla da savaşmış olabilirler. Yani orada tam Müslüman olmuş olur. Bu defa onlara karşı tavır koymuş olur da gene gelir teslim olurlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. Eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı bunları sizi başınıza musallat ederdi. Tutar başka bir toplumla birlikte sizin başınıza sarardı bunu. Gelir sizinle savaşırlardı. İşte gelmiş teslim olmuş o zaman. Ya sen şöyleydin, seni içeri atacağım, şimdi seni yargılayacağım. Hayır, böyle şeyler yok. Zaten bugün tüm dünyada uygulanan, Türkiye'de uygulanan yargı sistemi inanılmaz derecede insan onur ve haysiyetine aykırıdır. Yani bunu A'dan Z'ye değiştirip bir an önce dünyaya örnek olma mecburiyetimiz var. Ben bunları söylüyorum. Artık ne yapalım? Bizim vazifemiz bu. Çünkü kendi gücümüz kadar sorumluluğumuz var. Evet. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُكُمْ. O zaman sizinle savaşırlardı. فَيْنِ اَعْتَزَلُوكُمْ. Yani sizden uzak kalır. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. Sizinle savaşmazlar. وَاَلْقَوِلِكُمُ السَّلَمَةِ. Size teslimiyet gösterirlerse فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Allah size onların aleyhine bir yol koymamıştır. Efendim buradan kaçtı gitti, şu suç işledi, şu suç. Hangi suç işlerse işlesin, Mekke'deki Müslümanların Medine'ye sürgün suçu kadar ağır bir suç değildir. Gelip de Bedir Savaşı'na katılıp da Müslümanlar savaşmak kadar ağır bir suç değildir. Teslim olmuş, bitmiş. Bakın, öyle muhteşem bir sistem ki hem din baskısının, din hürriyetinin zirve yaptığı bir sistem, hem insan hak ve hürriyetlerinin zirve yaptığı bir sistem. Her insan yaptığı yanlıştan her an tevbe etme hakkına sahiptir. Biz bu o hakkı elinden alamayız. Bak mesela şu şeyi de şey yapalım. Bunun bir örneği hemen 94. ayette var. Bakın savaş sırasında bile bunlar gelip teslim olabilirler.
Evet.
Bak ne diyor Allah-u Teala? Ya yüellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhe fetebeyyenû. Allah yolunda savaşa çıktığınız, yani yolculuğa çıktığınız zaman bu savaş manasındadır. İyice araştırın. Ve la tegûl limen elkâ ileyküm selâme lesse mü'mine. Size teslimiyet gösteren kişilere sen mümin değilsin demeyin. Ama araştırın, bir üçkağıtçılıkları da olabilir. Yani bir fitne fesat içinde gelmiş olabilir. Dikkatli bakın, ama sadece sen mümin değilsin diye hiç şey yapma. Mümin olmayabilir. Ne diyor arkasından? Tebtegûne aradal hayâti dünya. Dünyalık isteyecek. Yok ben seni esir alacağım, işte satacağım, şey olacak. Ben seni görürsün, hapse attıracağım. Yok böyle şey yok. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَث۪يرًا Allah katında çok ganimetler. Yani bütün, istiyorsanız, eğer zenginleştirmek istiyorsanız Allah'a kul olun. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ Siz de daha önce aynıydınız. Yani inançsızlık açısından. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah size ikramda bulundu, mümin oldunuz. فَتَبَيَّنُ O zaman iyice araştırın. Yani o insanın hani bir üçkağıtçılık peşinde olmadığı kanaatinde varırsanız sen mümin değil demeyin. Tamam, tamam. Teslim olmak istiyorsan ol. Yani kafir de olsa o geldiği zaman ben müminim demesi gerekmez. Kafir de olsa teslim oluyorum dersen tamam gel dersin.
Yani dolayısıyla burada esir alamama, almama ile de ilgili bir
vurgu. Esir olarak alıp alamazsınız.
Alamazsınız demiş oluyor. Yani. Çünkü Allah katında tabii. Ganimet çok dediğine göre.
Tabii tabii.
Onun,
onu esir olarak alamazsınız. Tabii. Bundan sonra burada bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. سَتَجِدُونَ اَخَر۪ينَ يُر۪يدُونَ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ Bu münafıklardan bir grup da vardır ki, yani o Mekke'dekiler, hem size güvence vermeye çalışırlar hem kendi toplumlarına. İkili oynarlar. Orada, burada. Ama küllemâ ruddu ilel fitne türküsü fîhâ. Ama her böyle bir fitne, bir fesadın içerisine sokulduğu zaman balıklamasına atlarlar. Yani hiç o az önceki söylediğimiz gibi vazgeçmek şu bu falan filan yok. Böyleler de vardır. فَاِنَّمْ يَعْتَزُرُوْكُمْ Bu balıklaması atlayanlar bile sizden eğer uzak durmazlarsa tamam biz artık bitti, daha yapmayacağız kesinlikle demezlerse وَيُلْكُ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ Biz size teslim olduk artık bize şey yapmayın yani bizim artık sizin halinize bir şeyimiz yok demezlerse bak hep aynı şeyler tekrarlanıyor وَيَكُفُّ اَيْدِيَهُمْ Ellerinizi sizden çekmezlerse hala oyunlarına devam etmiyorlarsa ki az önceki iyice araştırın dedi ya Allah-u Teala. Onu da ayrıntıları veriyor burada. فَخُذُوهُمْ Bunları yakalayın. وَقْتُلُوهُمْ Öldürün. Hapse atın falan değil. Yakalayın, öldürün. Çünkü siz hala eylemlerinize devam ediyorsunuz. Düşünce suçu değil. Dikkat ediyor musun?
Eylem.
Eyler suç. Gerçek manada suç. حَيْسُ تَقِفْتُهُمْ Nerede bulursanız. Adam eylemine devam ediyor. Teslimiyet yok. Elini çekmemiş. وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ İşte onlar konusunda size çok açık bir yetki vermişizdir diyor. Şimdi bunun bir başka örneğini de biliyorsunuz Allah-u Teala Münafıkun suresinde çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yani tekrardan dersimizin başlığını şey yaparsak iyi olur. İki yüzlere karşı tavrımız. Bunlar olacak. Yani ne dedi, ne oldu, ne okuduk burada? Eyleme dökülmezse eğer yapılacak bir şey yok. Tamam. Şimdi devam et orada.
Münafıkun, yani münafık dediğimiz biliyorsunuz Türkçe'de iki yüzlü olarak Türkçe'ye geçmiş olan kelime Kur'an-ı Kerim'de münafık kelimesiyle Arapça'da karşılanıyor ve bu isimde de bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi. Bu surede Rabbimiz münafıkların özellikleriyle ilgili ve bunların ilk örnek olarak ilk etapta Nebimize olan davranışlarıyla ilgili bir takım bilgiler veriyor. Şöyle ki, ilk ayetten itibaren okuduğumuz zaman münafıklar, yani o iki yüzlüler sana geldiklerinde derler ki biz şahidiz. Gerçekten sen Allah'ın elçisisin. Yani münafığın size yaklaşma biçimi zaten sizin söylediklerinizi onaylayan, sizin tarafınızda olduğunu belli eden şekildedir. Allah elbette senin kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.
Burada bir şey yapalım. Bak, bu sure Medine'de inmiştir. Evet. Yani az önce okuduklarımızda şey yaparak. Evet, Nisa suresi de Medine'de inmiş. Ama orada anlatılan Mekkeli münafıklar anlatmıştı. Şimdi bu da Resulullah'a gelip Medine'de gelip sana inanıyorum diyen kim olur?
Bunlar şey.
Medine'li münafık.
Medine'deki münafıklar.
Az zaten önceki o şey değil. Yani savaşa katılmış falan filan değiller.
Evet. Zaten ilerisinde söyleyeceğiz. Bu Abdullah bin Ubey bin Selül'ün de içerisinde bulunduğu, yani işte Nebimiz Medine'ye gittiğinde orada aslında başa geçme planları yapan oranın lider kişisi.
Hatta burada şu olabilir. Yani bu iyi ki hatırlattın sen onu. Biliyorsunuz Resulullah Medine'ye hicret etmeden önce Abdullah bin Ubey bin Selül'ü Medine'nin kralı yapmak istiyorlardı. Evet.
Öyle bir beklenti var.
Öyle bir kararları zaten var.
Kararları var, evet.
Resulullah Medine'ye gelince onun şeyi suya düştü. Önce geldi Müslüman oldu. Sonra şey yapamadı. Tekrar münafıklığa soyundu. Münafıkların da başı oldu. Bugünkü siyasi şeyde düşünürsek mesela baş muhalif diyebilirsiniz. Yani mesela Resulullah Medine'de Resulullah Müslümanların başı. Abdullah bin Ubey bin de Resulullah muhalefetin lideri diyebilirsiniz.
Tabii burada şöyle bir şey söylemek lazım. Münafık zaten biraz sonra ayetlerden göreceğiz de münafıkların başı dediğimiz zaman bu kişi görünüşte Müslüman. Yani bunu onu tanıyan hatta Nebimiz dahil herkes iyi bir mümin olarak görüyor. Münafıkların başı dememizin sebebi kendisi imanını bir gösteriş olarak kutluyor. Yani Müslümanların içerisine sızma maksatlı kullandığı için bu şekilde söylüyoruz.
Çok usta münafık.
Evet, aynen öyle. Şimdi onu zaten ayetten
de görüyoruz. Evet, izleyicilerim çok dikkat edinlerlerse çok iyi
evet
olur.
Evet. Şimdi bu gibi sözleri, yani işte yukarıda biz şahidiz, gerçekten sen Allah'ın elçisisin diyorlar ve bunu eymanuhum diye söylüyor Rabbimiz. Yani bu yeminlerini, bu tarz sözlerini kalkan edinip Allah yolundan çekilirler. Yapıp durdukları şey ne kötüdür buyuruyor Rabbimiz. Bakın içinize ya elbette sen Allah'ın elçisisin, sen işte bizim önderimizsin, şöyle böyle diye sizin tarafınızda olduğunuzu çok güzel kelimelerle dile getirerek sızıyorlar. Devamında da Rabbimiz 3. ayette buyuruyor ki kötü olan önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturulur. Artık ne hale geldiklerini anlamazlar. Yani bu kişiler takındıkları tavırdan dolayı artık doğruyu bulacak durumda bile değiller. Kalplerinde yeni bir yapı oluşturulmuş. İkiyüzlülük onların karakteri haline gelmiş.
Bak bu da çok önemli. Önce inanmışlar.
Evet, önce inanmışlar.
Samimi mümin. Evet. Ama arkasından şartlar hesabına gelmiyor. İlla kendi menfaatlerini, ben dediğiniz zaman her şey bozuluyor. Niye ben Medine'nin hakimi diyelim kardeşim?
Evet. Evet. Yani dolayısıyla dünyalık menfaati Allah'ın ayetlerine teslim olmaya tercih etmiş oluyorlar bu kişiler. Ama tabii görünüşte yine Müslüman, mümin. Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Bakın burada Rabbimizin birinci muhatabı Muhammed Aleyhisselam. Yani bu kişileri gördüğünde kılığına, kıyafetine hayran kalacak olan kişi Nebimiz. Nebimiz bile bu kişilerin tam bir mümin, Müslüman, dört dörtlük insan olduklarını düşünüyor. konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ne kadar güzel hitabeti var. Ne kadar güzel kullanıyor dili. Ne güzel. Ne kadar
doğru şeyler söylüyor.
Doğru şeyler. Ne kadar doğru şeyler söylüyor. İşte haza mümin Müslüman dediğimiz bazen belki de şekilde davranıyoruz bu kişilere. Sanki duvara dayalı kalas gibidirler buyuruyor Rabbimiz. Duvara dayalı kalaslar gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sayarlar. Asıl düşman onlardır. Onlara karşı dikkatli ol. Bakın Rabbimiz münafıkları yani bizim iki yüzlü dediğimiz kişileri gerçek düşman, asıl düşman olarak bize tanıtıyor. Neden? Çünkü siz onu kendinizden zannediyorsunuz. Sizi içten bitiriyor. İçi oyuyor sadece kabuğunuz kalıyor bir süre sonra. Onlara karşı dikkatli ol diyor Rabbimiz bu hale gelmeden önce. Yani bu kişiler bu tavırlarıyla karşımıza geldiklerinde yapacağımız şey kendi açımızdan aklımızı kullanarak dikkatli olmak. Yoksa bu kişileri bertaraf etmek falan değil ya da işte alıp zaten bilemeyiz ki suçlu olup ne suç işlediklerini de bilmiyoruz. Sadece dikkatli olmamız gerekiyor. Allah canlarını alsın. Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar? Gelin Allah'ın elçisi bağışlanmanız için dua etsin dense başlarını çevirirler. Bakarsın ki kibirli bir halde geri çekiliyorlar. Şimdi Rabbimiz bu kişileri tanıyabileceğimiz birkaç ipucunu da bizlere burada vermiş oluyor. İster bağışlanmalarını dile, ister dileme fark etmez. Allah onları bağışlayacak değildir. Allah yoldan çıkmış durumda olanları yola getirmez. Burada Nebi'nin duası bile Allah katında bir geçerliliği yok. Bu kişiler bu tavırlarını sürdürdükleri sürece. Onlar şu sözü söyleyebilen kimselerdir. Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey vermeyin ki dağılsınlar. Bakın kendi aralarında ya yani ikiyüzlülüklerini öyle bir sürdürüyorlar ki Müslümanların yanında dört başı mamur, dört dörtlük mümin Müslüman ama kendi aralarında konuştuklarında Allah'ın elçisi yanında yer alanlara hiçbir şey vermeyin belki dağılır giderler diyor. Onlar göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar bunu anlamazlar buyuruyor Rabbimiz. Şunu bile demişlerdi. Bu Beni Mustalik Savaşı'nda söyledikleri. Hele Medine'ye dönelim. Biz üstünler o alçakları elbette sürüp çıkaracağız. Oysa üstünlük Allah'tadır, elçisindedir ve inanıp güvenenlerdedir. Ama münafıklar bunu bilmezler. Bakın. Nebimiz için ve Nebimizin başında bulunduğu mümin topluluk için alçaklar ifadesini kullanıyorlar. Kendileri için de o en üstünler ifadesini kullanıyorlar. Nebimizin bile kendilerini dört dörtlük insan ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar doğru şeyler söylüyor dediği insanlar bunlar.
Çok iyi bir mümin kabul ediyor.
Çok iyi bir mümin kabul ettiği insanlar.
Görüntüsü gayet güzel konuştuğu zaman.
Kendisi için alçaklar ifadesini kullanıyor.
En büyük düşman diyor.
Evet en büyük düşman Rabbimiz.
Bir de bugün söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Biz de biliyorsunuz çok tarikatlar, cemaatler falan filan. Hep kendilerini ilah sayanlar. Evet. Birer dini grup halinde olmuş maalesef. Efendim diyor. Şeyh Efendi Hazretlerinin yanına geldim mi kalbinde ne olduğunu bilir. Resulullah biliyor mu?
Bilmiyor hocam işte. Kendisi için alçaklar ifadesini kullanan yani kişiyi dört yani dörtlük mümin sayıyor.
Bu dini kendi keyifleri için kullananlar.
Evet.
Tabii olacak.
Evet.
Elbette onlar da cehenneme gitme hürriyetlerini kullanacaklar. Biz engel olamayız. Ama Müslümanlar bu konuda kafalarını çalıştırmak zorundadır. Asıl düşman onlardır diyor Allah-u Teala.
Son olarak 9. ayeti de okuyalım. Müminler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bakın Rabbimiz humul adu fahzeruhum dediği için yani asıl düşman bunlardır. Onlara karşı dikkatli olun dedikten sonra bu dikkatli olma işini Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından, onun emirlerinden ayrılmadan yapmamız gerektiğini söylüyor. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar. Yani siz bu insanlara onların sırf görünüşleri, tavırları ya da işte sizinle kurdukları yakınlıktan dolayı değil, Allah'ın kitabına uyup uymadıklarıyla değer vermeniz gerekir buyuruyor Rabbimiz. Yani hepimiz de bu konuda tabii bu ayetler bugün için de asıl bugün için zaten yaşayan için gerekli her zaman olduğu gibi biz bugün de bu ayetleri uygulamak ve bu kişilere karşı dikkatli olmak zorundayız. Ama ceza gördüğünüz gibi yani burada hiçbir ceza falan yok. Burada
bir eylem olursa başka.
Eylem olmadığı sürece bu kişilere verilecek bir ceza yoktur.
Hatta şimdi bu ayetlerin inmesine sebep olan bak mesela bu o şeyle ilgili Allah'tan bir olay var biliyorsunuz. İşte le in reca'ne ilel medine le yuhricennel a'azzu minel ezel. Hele bir Medine'ye dönelim. Evet. Nerede söylüyorlar bunu?
Bunu işte Beni Mustalik
gazetesi. Beni Mustalik savaşında söylüyorlar. Evet. Bak savaş sırasında Abdullah bin Bey bin Selul problem çıkarıyor. Evet. Ve orada Müslümanları ikiye bölüyor. Savaş sırasında her bir Medine'ye dönelim. Ama buna rağmen de Resulullah yine bir şey yapmıyor. Yani şeyin yani esas olan şeydir, insan hak ve hürriyetlerine sonuna kadar değer vermektir. Esas olan odur. Şimdi bakın ve bir de bunlar Abdullah bin Übey bin Selul ve onun organize ettiği kişiler ki bu Medine'nin en büyük kabilesinin reisi bu.
Hocam o savaş. Söyleyeyim bir şey sizin sırrınızdan önce. Şimdi sizin bu söylediğiniz gibi Abdullah bin Übey bin Selul lider kişi. Yani burada hicretten önce kral olması beklenen kişi.
Tabii.
Şimdi münafık olunca bunun arkasında da bir büyük bir kesim var sizin söylediğiniz gibi. Şimdi Nebimiz zaten şöyle yapsaydı, bu kişinin münafık olduğunu tespit etse bile, hemen bunu eyleme dökmediği halde öldürseydi veya işte bunu sürseydi, şunu yapsaydı, bunu yapsaydı. Arkasındaki hiç kimseyi kazanması mümkün olmazdı.
Mümkün değil.
Ama bu kişinin foyasını meydana çıkardığı zaman arkasındaki herkes topluca mümin oluyor. Hah,
işte Resulullah bunu yapmıştır. Evet. Yani burada bugün efendim bir cemaate, bir tarikada bir şey buraya şey yaparken çok dikkatli olmak lazım. Onların arkasında olanların birçoğu olup bitenden evet, habersiz, evet. Habersizdir. Öyle. Haberdar olsa bile her zaman onların tevbe etme, dönme hakkı vardır. Evet. Yurt dışında da olsa ülkeye dönme hakkı vardır. İşine gücüne asla müdahale edemezsiniz. Beş kuruşuna müdahale edemezsiniz. Bak evet. Dikkat eder misiniz? Hiçbir kimsenin şeyi yok.
Evet.
Sadece savaş sırasında esir alınırsa o anda elinde bulunanlar ganimet olarak alınır. Ama Resulullah Mekke'ye gitti. Bir kişinin çöpüne bile dokunmadı. Evet. Mekke'yi aldığı zaman. Bunlara çok dikkat etmek evet. lazım. Ama maalesef Müslümanların tüm sistemleri çökertilmiştir. Şu anda önümüzde inanılmaz imkan var. Bu İslam'ı tüm dünyaya yaymak için. Ama bir örnek ülkeye ihtiyaç var. Ben Cenab-ı Hakk'ın hep niyaz ediyorum da lütfetse de şu Türkiye bir örnek ülke haline gelse tüm dünya için. Ama burada çok ciddi kararlar vermek lazım. Tamam. Evet şimdi bakın bu muhalefet lideri çok güçlü bir insan. Abdullah bin Übey bin Selul. Öyle seçimle falan iktidara gelen bir insan değil. Hiç kimse onu oradan alamaz. Çünkü kabilenin lideri. Hı. Efendim işte bugün partilerde şeyler oluyor. Birkaç yılda bir seçimler oluyor. Başkan değişiyor falan. O da mümkün değil. Ve arkasında olanlar da kendinin soydaşları. Kendi aynı kandan gelen insanlar. Evet. Çok büyük de bir topluluk evet. o Medine'de. Şimdi ama bak Resulullah çok dikkatli politika güttüğü için oranın Yahudi kabilelerini oradan atmış. Kimsenin aklından hayalinden geçemezdi. Ve bu şeye karşı çok usta bir politika güdüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın emrine uyuyor. Yani kendi kafasına göre değil. Dolayısıyla politikayı ben yürüteceğim diyemez bir Müslüman. Allah ne demişse onu yapacağım demek zorundadır. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala burada o geri dönüşte biliyorsunuz şeyin Ayşe validemize bunlar bir iftira organizasyonda yaptılar. O Beni Mustalik gazvesinden geri dönerken ve Beni Mustalik gazvesi öyle bir zamanda yapılan bir gazve ki şeyin tüm o Arap Yarımadası'nın tüm toplumları, Yahudiler de dahil, Müslümanları Medine'de boğmak için harekete geçtikleri bir sırada. Resulullah Beni Mustalik'in de onlara katıldığını duyunca harekete geçip onları cezalandırıyor. Oradan esirler alıp getiriyor. Yani bu olaydan bir ay sonra bu Hendek Savaşı başlıyor. Şimdi böyle bir ortamda geri dönüşte de öyle bir organize ediyorlar ki Resulullah'la Ayşe validemizin ve Ebu Bekir'in arasını bozmak için. Çünkü Müslümanların elinde gelenleri. Araya bir fitne fesat sokuşturmak için. Bak ne yapıyorlar. İşte yolda gelirken Ayşe validemiz tuvalete gidiyor. Dönüşte gerdanlığı düşüyor. Gerdanlığını ararken gece vakti bakıyor şeyler bazı boncuklar falan dağılmış. Onları toparlarken geri geliyor, bakıyor ki herkes gitmiş. Hani o zannediyor ki beni bekler ama gece karanlığında fark edememişler onun yokluğunu. Dolayısıyla arkadan o şey, onların bir adetleri vardır. En son birisini görevlendirirler. O görevli zatın şimdi adı aklıma gelmedi.
Burada vardı, ben evet. Bir şey yapayım hocam.
Devesine bindirerek Ayşe validemizi getiriyor. Kuşluk vakti ancak arkadan yetişebiliyor orduya. Hemen bunlar bu Ayşe bundan bir iş becerdi, ilişkiye girdi evet. diye Fısıltı gazetesiyle bir müddet sonra yayıyorlar.
Safvan bin Muattal Es-Sülemi.
Tamam, doğru. Fısıltı gazetesiyle evet. yaymaya başlıyorlar ve bu organizasyonun başında da Abdullah bin Übey bin Selul var. Bak, bundan Nur suresinden öğreniyoruz. Evet. Diyor ki Allah-u Teala Nur suresi 11. ayetinde. Şimdi vakit daraldı, ben sadece mealden okuyayım. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Yani ne? Bunlar münafık. Ama Müslümanlar da ona katılmış maalesef. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için iyi bir uyarıdır diyor. Bak Allah-u Teala. Bak, iftira bile iyiye kullanılabilir. Resulullah onu iyiye kullandı. Abdullah bin Übey bin Selul hastalandı, ziyaretine gitti. Ebu Bekir radıyallahu anh bile dayanamadı. Vefat etti, gitti cenazesini kıldırdı. Ama onun arkasından onun bütün toplumu Müslüman oldu. Herkes.
Mesele bu.
Herkesin gönlünü kazandı. Bu çok önemli. Evet. Evet, o aksine o sizin için hayırlıdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. Onu cezalarını alacaklar. Evet, bu iftiranın da bir cezası var. Onu alacaklar. İşlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. Abdullah bin Übey bin Selul, ona ağır bir azap. Bu Allah-u Teala dünyada da ahirette de ona çektiriyor. Zaten sağlığını da kaybediyor arkasından. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya. Yani geldiği zaman onlar niye yapmışsa Ayşe validemiz Resulullah ben gerçek ortaya çıkıncaya kadar bir ay onunla hiç irtibata geçmedi. O da o sırada hasta oldu. Ama yanına gidip gelmemesinden de rahatsız oldu. Gerçekleri bilemiyordu. Çok sonradan öğrendi Ayşe validemiz bunu. Diyor ki onlar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya. Bak, bir kadının zina ettiğini söyleyen kişi 4 şahit getirecek. Madem ki şahit getiremediler, işte onlar Allah yanında yalancıdırlar. Yalancının ta kendileridir. Şimdi Allah-u Teala kadını nasıl koruyor görüyor musunuz? 4 tane görgü şahidi. Gördünüz mü? Yok. Bitti. O zaman yalancısınız. Bütün kadınları Allah böyle korumuştur. Kim herhangi bir kadın için işte bu falanca ile işler beceriyor, gizli gizli işte ilişkiye giriyor falan diye diyorsa, bunu böyle bir şey açıkça söylüyorsa şahit getirmesi lazım.
Allah burada böyle bir olayda bile mümin erkek ve kadınlara uyarıda bulunuyor ve evet. ders veriyor.
Diğerlerine değil.
Sizin böyle yapmanız gerekiyordu evet. demiş oluyor. Evet.
Onun için Müslümanların çok dikkatli olması lazım. Çok sabırlı olması lazım. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ı örnek almamız lazım. Kur'an-ı Kerim uygulamamız lazım. Ve bu fırsattan istifadeyle insan hak ve hürriyetlerinin ne demek olduğu, inanç hürriyetinin ne demek olduğunu, devlette bir ülke içerisindeki insan ilişkilerinin ne demek olduğunu, uluslararası ilişkilerinin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterip Allah'ın kitabını bu vesileyle tüm dünyaya duyurmamız lazım. Sonuç olarak asla kendi kafamıza göre kanun uyduramayız. İşte olağanüstü hal bilmem, hayır. Bir şeyin suç olduğunu bir insan işlerken biliyorsa suçtur. Sonradan sen onu suç sayamazsın. Böyle bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak sizden ayırmasın. Kitabına sımsıkı sarılanlardan olmamızı nasip eylesin.